Beşinci ayrım.
Vika diz çökerek genç kadına baktı. Hoşnutlukla, tıpkı benim eski halim diye düşündü. Her şey için bir anlam arıyor ve eski zamanların kendi topluluklarını yönetmekten mutlu olan güçlü, özgüvenli kadınları gibi bakabiliyor dünyaya. Ne var ki o zamanlar Tanrı da kadındı. Vika bir ridanın üzerine eğildi. Kot pantolonunun tokasını açtı, fermuarını yarıya kadar indirdi. Biridan'ın kasları gerildi. Vika sevecenlikle kaygılanma dedi. Göbeğini açmak için Biridan'ın tişörtünü sıyırdı. Sonra pelerinin cebinden bir kuvars kristali çıkarıp Biridan'ın göbeğinin üstüne koydu. Usulca şimdi gözlerini yummanı istiyorum diye fısıldadı. Gökyüzünün rengini hayal etmeni ama gözlerini kapalı tutmanı istiyorum. Pelerininden ufak bir ametist çıkararak Biridan'ın kapalı gözlerinin arasına yerleştirdi. Şu andan itibaren ben ne dersem onu yap ve başka hiçbir şey için endişelenme. Evrenin merkezindesin. Dört yanında yıldızları ve daha parlak bazı gezegenleri görebiliyorsun. Bu görüntüyü karşısındaki bir resim ya da ekran gibi değil, seni tamamen sarıp sarmalayan bir şey olarak düşün. Bu evreni seyretmenin keyfini çıkar. Başka bir şey için kaygılanmana gerek yok. Sadece kendi alacağın hazla yoğunlaş, hiçbir suçluluk duymadan. Biri de yıldızlı evreni gördü ve bir yandan Vika'nın sesini kulak verirken bile o evrene girebileceğini fark etti. Vika'nın sesi ona evrenin ortasında büyük bir katedral hayal etmesini söyledi. Biri de o anda koyu renk taşlardan yapılmış ve insana tuhaf gelse de çevredeki evrenin bir parçası gibi görünen bir gotik katedral gördü. Katedrale git ve merdivenlerden çık, içeriye gir. Biri de Vika'nın dediklerini yaptı. Katedralin merdivenlerini çıktı, soğuk taş döşemenin üzerinde çıplak ayaklarını hissedebiliyordu. Bir noktada yanında birisi olduğu duygusuna kapıldı. Vika'nın sesi arkasında yürüyen birinden geliyor gibiydi. Biri de hayal görüyorum diye düşündü ve birden görünenle görünmeyenin arasındaki köprüyle ilgili söylenenleri anımsadı. Hayal kırıklığından ya da başarısızlıktan korkmamalıydı. Biri de şimdi katedralin kapısının önünde duruyordu. Azizlerin yaşamlarından sahnelerle bezenmiş olan ve tarot kartlarındaki yolculuğunda gördüğünden tamamen farklı, dövme demirden çok büyük bir kapıydı bu. Kapıyı açıp içeriye gir. Biri de kapı tokmağının soğuk demirini elinin altında duydu. Kapı çok büyük olduğu halde kolayca açıldı. Biri de içeriye girdi ve kendini devasa bir kilisenin içinde buldu. Vika etrafındaki her şeye dikkat ettiydi. Dışarısının karanlık olmasına karşın katedralin vitraylı büyük pencerelerinden içeriye ışık geliyordu. Biri de sıralarını, yan mihrapları, bezemeli sütunları ve yanan birkaç mumu seçebildi. Yine de her şey sanki boş ve terk edilmiş gibi görünüyordu. Bankların üzeri tozla kaplıydı. Soluna doğru yürü, orada bir yerlerde başka bir kapı bulacaksın. Bu küçük bir kapı olacak. Biri de katedralin içine yürüdü. Çıplak ayaklarının altındaki tozlu döşemenin hoşa gitmeyen temasını duyuyordu. Bir yerlerden gelen dostça bir ses ona yol gösteriyordu. Biri de bu sesin Vika'nın sesi olduğunu anladı. Ama artık kendi hayalini kontrol edemediğini de fark etti. Bilinci yerindeydi. Ne var ki kendisinden istenilenlere uymamak, söylenenlere itaat etmemek iradesi dışındaydı. Kapıyı buldu. İçeri gir. Orada aşağıya inen bir döner merdiven var. Biri de kapıdan geçebilmek için çömelmek zorunda kaldı. Merdivenin yanındaki duvarlara basamakları aydınlatan meşaleler rapt edilmişti. Basamaklar çok temizdi. Belli ki daha önce meşaleleri yakmak için biri gelmişti buraya. Geçmiş yaşamlarını araştırmaya başlayacaksın. Katedralin mahzeninde bir kütüphane var. Şimdi oraya gidiyoruz. Ben merdivenin dibinde bekleyeceğim. Biri de kestiremediği kadar uzun bir süre boyunca aşağıya inmeyi sürdürdü. Hafifçe başı döndü. Merdivenin dibine vardığında Vika sırtında peleriniyle oradaydı. Şimdi daha kolay olacaktı. Biri de daha çok korunduğunu hissediyordu. Daha hala derin bir trans halindeydi. Vika merdivenin karşısındaki başka bir kapıyı açtı. Seni burada tek başına bırakacağım. Ben dışarıda seni bekliyor olacağım. Bir kitap seç. O kitap sana bilmen gerekeni gösterecektir. Biri de Vika'nın artık orada olmadığını fark etmedi bile. Gözlerini tozlu ciltlere çevirmişti. Buraya daha sık gelip her şeyi temizlemeliyim diye içinden geçirdi. Geçmişi kirli ve bakımsızdı, ihmal edilmişti. Biri de bu kitaplardan hiçbirini daha önce okumadığına hayıflandı. Belki de bu kitaplarda kendi yaşamına uyarlayabileceği çok önemli ama çoktan unutulmuş dersler vardı. Raftaki kitaplara baktı, bütün o yaşamlar diye düşündü. Eğer kendisinin o kadar eski bir geçmişi varsa daha akıllı olması gerekirdi. Kitapların hepsini okuyabilmek istiyordu. Ama fazla zamanı yoktu. Sezgilerine güvenmek zorundaydı. Artık yolu bildiğine göre istediği zaman yine gelebilirdi. Hangi kitabı seçeceğine karar veremeden bir süre durdu. Sonra neredeyse rastgele bir kitap seçti. Epey ince bir ciltti bu. Kitabı alıp yere oturdu. Kitabı kucağına koydu. Ama açar da içinde bir şey bulamazsa, orada yazılanları sökemezse diye korkuyordu. Kitabı açarken risk almam gerek, başarısızlık korkusunu duymam gerek dedi kendi kendine. Sayfaları göz atar atmaz yeniden başı döndü, midesi bulandı. Her şey kararmadan önce bayılacağım diye düşündü. Yüzüne çarpan su damlalarıyla kendine geldi. Havada yüzen katedrallerin tıka basa kitapla dolu kütüphanelerin olduğu tuhaf bir düş görmüştü. Oysa hayatında hiç kütüphaneye gitmemişti. İyi misin Loni? Hayır, iyi değildi. Sağ bacağını hissedemiyor ve bunun hiç de hayra alameti olmadığını biliyordu. Rüyayı unutmak istemediği için konuşmaya da yanaşmıyordu. Loni uyan! Nöbet geçirmiş, kendini kaybetmiş olmalıydı ama o baygınlık sırasında gördükleri tamamen gerçek gibiydi. Ona seslenen kişinin susmasını istiyordu. Çünkü daha anlamını kavrayamadan düşü hızla yok olmaya başlamıştı. Gökyüzü bulutluydu. Bulutlar neredeyse kalenin en yüksek burcuna değecek kadar alçalmıştı. Loni bulutlara bakarak yatıyordu. Yıldızları göremediğine sevindi. Çünkü rahiplere göre yıldızlar bile tam anlamıyla iyi olamazdı. Loni gözlerini açmadan hemen önce yağmur durmuştu. Yağmura sevindi çünkü kalenin su küpleri dolacaktı. Gözlerini yavaşça bulutlardan kuleye, avluda yanan ateşlere, şaşkınlık içinde ortalıkta dolaşan kalabalığa çevirdi. Usulca Talbo dedi. Talbo onu kucakladı. Loni adamın zırhının soğukluğunu ve saçındaki iz kokusunu duydu. Ne kadar zaman geçti? Bugün günlerden ne? Talbo, 3 gündür uykudaydın dedi. Loni Talbo'ya baktı. Halini acıdı. Talbo zayıflamıştı. Yüzü kirpas içindeydi. Teni solmuştu. Ama bunların hiç önemi yoktu. Loni onu seviyordu. Susadım Talbo. Hiç suyumuz yok. Fransızlar gizli geçidi buldu. Loni yine kafasının içinde sesler duydu. Uzun zamandır o seslerden nefret ediyordu. Kocası yılın büyük bölümünü uzaklarda dövüşerek geçiren bir savaşçı, bir paralı askerdi. Ve Loni günün birinde o seslerin kocasının savaşta öldüğü haberini vereceklerinden korkmuştu hep. Seslerin kendisiyle konuşmasını engellemenin bir yolunu bulmuştu. Köyünün yakınındaki yaşlı bir ağacı düşünmesi yetiyordu. Böyle yapınca sesler susuyordu ama şimdi kafasını toparlayamayacak kadar güçsüz olduğu için sesler yeniden başlamıştı. Sen öleceksin diyordu sesler ama kocan kurtulacak. Loni ama yağmur yağdı Talbo dedi. Susadım. Sadece birkaç damla yağmur düştü, hiçbir şeye yetmez. Loni tekrar bulutlara baktı. Bulutlar bütün hafta orada oldukları halde güneşi kapatmaktan, kışı daha da ayaza çevirmekten, kaleyi daha da kasvetli kılmaktan başka hiçbir işe yaramamışlardı. Belki de Katolik Fransızlar haklıydı. Belki Tanrı da onlardan yanaydı. Birkaç asker yanlarına geldi. Her yanda ateşler yanıyordu. Lonnie birden cehennemdeymiş duygusuna kapıldı. Askerlerden biri Talbot'a, "Rahipler herkesi bir araya topluyorlar komutanım," dedi. Bir diğeri de, "Bizi ölelim diye değil, savaşalım diye tuttular," dedi. Talbot, "Fransızlar teslim olmamız için koşullarını koydular," diye cevap verdi. Tekrar Katolikliği kabul edenler buradan sağ salim gidecek. Sesler Lonnie'ye, "Kusursuzlar bu koşulu kabul etmeyecek," diye fısıldadılar. 12. yüzyılın sonlarından ve 13. yüzyılda Fransa'nın güneybatısındaki Monseigneur'de yaşayan Katarlardan söz ediliyor. Adı temiz ruhlular, arınmışlar, kusursuzlar anlamına gelen Katarlar en önemli Hristiyan tarikatlarından biriydi. Tüm beden istekleri için perhizi öngören, Tanrı ile insan arasında aracı kabul etmeyen, reenkarnasyona inanan, bilginin kişinin kendi deneyimiyle elde edileceği, hem erkeklerin hem kadınların ermiş olabileceğini savunan agnostik ve aynı zamanda dualist oldukları için Katolik Kilisesi'nin şimşeklerini çeken bir tarikat. Lonnie de biliyordu bunu. Kusursuzları iyi tanırdı. O yüzden Talbot'un savaştan dönüşünü her zamanki gibi evde beklemek yerine buraya gelmişti. Kusursuzlar 4 aydır o kalede kuşatma altındaydı. Bu süre içinde köyün kadınları kaleyle köyü bağlayan gizli geçidi kullanarak yiyecek, giyecek, cephane taşımışlar, kocalarını görebilmişler ve savaş bu yüzden sürdürülebilmişti. Oysa şimdi gizli geçit keşfedildiği için Lonnie de öteki kadınlar da köye dönemezlerdi. Lonnie doğrulup oturmaya çalıştı. Ayağı artık sızlamıyordu. Sesler bunun hayra alameti olmadığını söylüyordu. Başka bir asker, "Bizim onların tanrısıyla bir alıp veremediğimiz yok," dedi. "O orada canımızı feda etmeyiz komutanım." Kalenin içinde çan çalmaya başladı. Talbot ayağa kalktı. Lonnie, "Ne olur beni de götür," diye yalvardı. Talbot bir arkadaşlarına bir de karşısında tir tir titreyen kadına baktı. Bir an ne yapacağını kestiremedi. Adamları savaşa alışıktı. Aşık savaşçıların da çoğunlukla çarpışmalarda kaçıp saklandıklarını bilirlerdi. "Ben öleceğim Talbot, lütfen beni de götür." Paralı askerlerden biri Talbot'a baktı. "O burada tek başına bırakılamaz," dedi. "Fransızlar yeniden ateş açabilirler." Talbot askerin söylediğini kabullenmiş gibi yaptı. Oysa Fransızların ateşi açmayacaklarını biliyordu. Monseigneur'ün teslim koşullarını görüşmek için ateşkes yapılmıştı. Ama asker Talbot'un içinden geçenleri biliyordu. O da seven biri olmalıydı. Talbot karısını yavaşça ayağa kaldırırken sesler Lonnie'ye "Senin öleceğini biliyor," diyorlardı. Lonnie seslere kulak vermek istemiyor, ikindi vakti bir buğday tarlasında böyle yan yana yürüdükleri yaz gününü anımsıyordu. O zaman da susamıştı ve dağdan inen dereden su içmişlerdi. Erkekler, kadınlar, askerler ve çocuklardan oluşan bir kalabalık, Monseigneur Kalesi'nin batı surunun bir parçası olan büyük taşın çevresinde toplanmışlardı. Havada ezici bir sessizlik vardı. Lonnie bu sessizliğin rahiplere duyulan saygıdan değil, başlarına geleceklerin korkusundan kaynaklandığını biliyordu. Rahipler geldiler, kalabalıktılar. Büyük sarı haç işli siyah cübbeleri vardı. Taşın üstüne merdivenlere burcun dibine oturdular. En son gelen beyaz saçlı bir rahipti. O burcun tepesine çıktı. Avluda yanan ateşlerin alevi rahibi aydınlatıyor, rüzgar siyah cübbesini dalgalandırıyordu. Oradakilerin hemen hepsi diz çöktüler. Öne eğilerek avuçlarını dua eder gibi birleştirdiler ve 3 kez yere secde ettiler. Talbot'la adamları ayakta kaldılar. Onlar yalnızca savaşmak için kiralanmışlardı. "Rahip teslim olmamızı kabul ettiler," dedi. "Hepiniz gitmekte özgürsünüz." Kalabalık rahat bir soluk aldı. Öteki tanrıya bağlı olan ruhlar bu dünyanın aleminde kalacaklar. Gerçek tanrının kulu olan ruhlar da tanrının sonsuz merhametine erişecekler. Savaş devam edecek ama bu sonsuza kadar sürmeyecek. Çünkü bir takım melekler ona kanmış olsa da sonunda öteki tanrı yenilecek. Yenilecek ama yok olmayacak. Kandırıp yoldan çıkardığı ruhlarla birlikte sonsuza kadar cehennemde kalacak. Kalabalıktakiler burcun üzerinde duran adama baktılar. Buradan kaçarak sonsuza kadar cehennem azabı çekmeyi göze alıp almamakta kararsızdılar. Rahip Katar Kilisesi gerçek kilisedir diye sözünü sürdürdü. İsa Efendimizin kutsal ruhunun sayesinde Tanrı ile iletişim kurmayı başardık. Bizim reenkarnasyona ihtiyacımız yok. Öteki Tanrı'nın alemine dönmeye ihtiyacımız yok. Loni ellerinde İncil olan üç rahibin öne çıktığını gördü. Şimdi bizimle birlikte ölmeyi isteyenlere Consolamentum yani Teselli Ayini'nin duası, bu duanın kitabı, bu törenden geçenlerin ruhlarının arınmaya başladığına inanılırdı. Dağıtılacak. Aşağıda ateş hazır bekliyor. Bu dehşetli acıların çekileceği korkunç bir ölüm olacak. Ağır ağır öleceksiniz ve etinizi kavuran her alevlerin vereceği acı şimdiye kadar çektiğiniz acılardan çok farklı olacak. Ancak hepiniz o onura eremeyeceksiniz. Sadece gerçek Katarlar o payeye ulaşacak. Geri kalanlar yaşamaya mahkum olacak. İki kadın çekine çekine ellerinde İncil olan rahiplerin yanına çıktılar. Yeni yetme bir oğlan annesinin kollarından kurtulup onlara katıldı. Paralı askerlerden dördü Talbot'un yanına geldi. Katolik olmak istiyoruz. Komutanım, vaftiz edilmek istiyoruz dediler. Sesler töre işte böyle sürüyor diye fısıldadılar. İnsanlar birkaç inanç uğruna ölmeye hazır oldukları için sürüyor. Loni, Talbot'un vereceği kararı bekledi. Askerler doğru olduğuna inandıkları şey uğruna savaşan bu insanları tanıyıncaya kadar ömürleri boyunca sadece para için dövüşmüşlerdi. En iyi adamlarından bazılarını kaybetmek pahasına da olsa Talbot sonunda başını sallayarak onların dilediğini onadı. Loni hadi gidelim dedi. Surlara gidelim. İsteyen gidebilir dediler. Dinlensek daha iyi olur Loni. Sesler yine öleceksin diye fısıldadılar. Pireneleri görmek istiyorum. Vadiyi bir kez daha görmek istiyorum Talbot. Öleceğimi biliyorsun. Evet, Talbot biliyordu. Savaş alanlarına alışık bir adamdı ve bir yaranın adamlarından birinin hayatına ne zaman mal olacağını anlardı. Loni'nin yarası 3 gündür açıktı. Kanını zehirliyordu. Yaraları iyileşmeyenler 2 gün, bilemediniz 2 hafta yaşarlardı ama asla daha uzun dayanamazlardı. Loni de ölüme yakındı. Ateş nöbeti geçmişti. Talbot bunun da kötü bir işaret olduğunu biliyordu. Ayak acıdığı ve ateş düşmediği sürece organizma savaşı sürdürüyor demekti. Oysa şimdi savaş sona ermişti ve ölüm an meselesiydi. Sesler korkmuyor musun diyorlardı. Evet, Loni korkmuyordu. Daha çocukken bile ölümün sadece başka bir başlangıç olduğunu biliyordu. O zamanlar sesler onun yakın arkadaşıydı. Sadece Loni'nin görebildiği yüzleri, bedenleri ve hareketleri vardı. Onlar başka dünyalardan gelen insanlardı. Loni ile konuşurlar, ona yalnızlık çektirmezlerdi. Loni'nin çocukluğu çok ilginçti. Yaşıtı olan çocuklarla oynar ama nesneleri yerinden oynatmak, arkadaşlarını ürküten tuhaf sesler çıkarmak için görünmeyen dostlarını kullanırdı. Annesi bir Katar ülkesinde yaşadıklarına şükreder, Katolikler burada olsa seni diri diri yakarlardı diye söylenirdi. Katarlar böyle şeylere aldırmazlardı. Onlar iyinin iyi, kötünün kötü olduğuna ve evrendeki hiçbir gücün bunu değiştiremeyeceğine inanırlardı. Sonra Fransızlar geldi, Katar ülkesinin artık olmadığını söylediler ve Loni 8 yaşından beri savaştan başka hiçbir şey görmedi. Savaş ona iyi bir şey getirdi. Kocasını kendilerini silahlanmayan Katar rahiplerinin uzak bir ülkeden kiraladıkları kocasını. Ama kötü bir şey de getirdi. Diri diri yakılma korkusunu. Çünkü Katolikler giderek köye yaklaşıyorlardı. Ronnie görünmeyen dostlarından korkmaya başladı. Onlar da yavaş yavaş kızın yaşamından çıkıp gittiler. Ne var ki sesler kaldı. Sesler olacakları ona haber vermeye, ne yapması gerektiğini söylemeye devam ettilerse de Ronnie artık onların dostluğunu istemiyordu. Çünkü gereğinden fazlasını biliyorlardı. Sonra seslerden biri o yaşlı ağaca düşünme hilesini öğretmiş, Ronnie de Katarlara karşı son Haçlı Seferi başlayıp Katoliklerin zafer üstüne zafer kazanmaya devam etmesinden bu yana sesleri hiç duymamıştı. Oysa bugün ağacı düşünecek gücü yoktu. Sesler geri gelmişti. Ronnie de aldırmıyordu. Tam tersine onlara muhtaçtı. Öldüğü zaman yolu onlar gösterecekti. Ronnie benim için kaygılanma Talbo. Ölümden korkmuyorum dedi. Surun üstüne çıktılar. Soğuk, şiddetli bir rüzgar esiyordu. Talbo pelerine daha sıkı sarındı. Ronnie artık soğuğu hissetmiyordu. Ufuktaki bir kentin ve dağın eteğindeki ordugahın ışıklarını görebiliyordu. Vadi tabanında boylu boyunca ateşler yanıyordu. Fransız askerler son kararı bekliyorlardı. Aşağıdan bir flütün tınısı ve şarkı söyleyenlerin sesleri geliyordu. Talbo, askerlerin sesi dedi. Her an ölebileceklerini bildiklerinden yaşam onlar için uzun bir kutlama anlamına geliyor. Ronnie birden hayata hınç duydu. Sesler ona Talbo'nun başka kadınlarla tanışacağını, çocukları olacağını ve yağmalanan kentlerden topladığı ganimetlerle servete kavuşacağını söylüyorlardı. Ama hiç kimseyi seni sevdiği gibi sevmeyecek çünkü sen sonsuza kadar onun bir parçasısın diye de ekliyorlardı. Ronnie ve Talbo kollarını birbirlerinin beline dolamışlar, aşağıdaki manzarayı seyrediyor ve askerlerin şarkılarını dinliyorlardı. Ronnie bulundukları dağın, seslerin bile anımsayamadığı kadar uzak bir geçmişte de başka savaşlara sahne olduğunu seziyordu. Biz ölümsüzüz Talbo. Gövdelerini ve yüzlerini görebildiğim sırada sesler bana bunu söylemişlerdi. Talbo karısının tanrı vergisi yeteneğini bilirdi ama Ronnie uzun süredir bundan söz etmemişti. Belki ateşi çıktığı için böyle konuşuyordu. Ancak hiçbir yaşam bir başka yaşamın aynısı olamaz. Belki bir daha karşılaşamayız. O yüzden ömrüm boyunca seni sevdiğimi bilmeni istiyorum. Seninle karşılaşmadan önce de seviyordum. Sen benim bir parçamsın. Ben öleceğim ve yarın da ölmek için herhangi bir başka gün kadar uygun olduğuna göre rahiplerle birlikte ölmek istiyorum. Onların dünya ile ilgili görüşlerini hiç anlayamadım ama onlar beni anladı. Bundan sonraki hayata onlarla beraber gitmek istiyorum. Belki iyi bir rehber olurum çünkü o alemlere önceden de gittim. Loni kaderin ne kötü bir cilvesi olduğunu düşündü. Kendisine ateşleri götüren yolu gösterirler diye seslerden korkmuştu. Oysa şimdi ateş orada onu bekliyordu. Talbo karısına baktı, gözleri donuklaşmaya başlamıştı. Yine de ilk başta Talbo'nun gönlünü çelen o tuhaf çekiciliği hala yerindeydi. Talbo ona bazı şeylerden hiç söz etmemiş, savaş ganimeti olarak kendisine sunulan kadınları, dünyayı dolaşırken tanıştığı kadınları, onun günün birinde geri dönmesini bekleyen kadınları anlatmamıştı. Anlatmamıştı çünkü onu bunları zaten bildiğinden ve kendisini büyük aşkı olarak gördüğü için bağışladığından emindi. Ne de olsa büyük bir aşk dünyadaki her şeyden üstündü. Ama karısına hiç söylemediği, onun da büyük olasılıkla hiç öğrenemeyeceği bir şey daha vardı. O da Loni'nin sevgisi ve neşesiyle kocasına yaşamın anlamını yeniden keşfettirmesiydi. Ona olan aşkı Talbo'yu dünyanın dört bucağına sürüklemişti. Çünkü biraz arazi alıp ömrünün sonuna kadar karısıyla huzur içinde yaşayabilecek kadar zengin olmak istemişti. Onun şerefiyle, onuruyla savaşmasını, şu anda yaşamı hızla sönmekte olan bu kırılgan varlığa olan sonsuz güveni sağlamıştı. Çünkü her çarpışmadan sonra savaşın dehşetini onun kollarında unutacağını, onca kadın tanımış olmasına rağmen sadece onun kollarında bir çocuk gibi gözlerini yumup uyuyabileceğini bilirdi. Loni, rahibi çağır Talbo dedi. Vaftiz edilmek istiyorum. Talbo bir an duraksadı. Yalnızca savaşçılar nasıl öleceklerini seçebilirlerdi. Ama bu kadın yaşamını aşka adamıştı ve belki de onun gözünde aşk savaşın tuhaf bir biçimiydi. Talbo ayağa kalktı. Surun merdivenlerinden indi. Loni aşağıdan gelen ve ölmeyi kolaylaştıran müzik sesine yoğunlaşmaya çalıştı. Bu arada sesler konuşmayı sürdürüyordu. Her kadın yaşamı boyunca tanrısal ilhamın dört yüzüğünü kullanabilir. Sen yalnızca bir yüzük kullandın. O da yanlış yüzük diyorlardı. Loni parmaklarına baktı. Parmakları berelenmiş, çatlamıştı. Tırnakları pisti. Yüzük de yoktu. Sesler güldüler. Ne demek istediğimizi biliyorsun dediler. Bakire ermiş, şehit ve cadı. Loni seslerin söylediklerini yüreğinde duyuyor ama ne anlama geldiklerini anımsamıyordu. Bunlar çok eskiden insanların başka türlü giyinip dünyaya başka türlü baktıkları bir çağda duymuştu. O zaman başka bir adı vardı ve başka bir dili konuşuyordu. Sesler bu çok eskilerde kalmış şeyleri hatırlaması çok önemliymiş gibi bir kadının evrenle iletişim kurabileceği dört yol vardır dediler. Bakire hem erkeğin hem kadının gücüne sahiptir. Bakire yalnızlığa mahkumdur ama yalnızlık gizlerini ona açar. Bakirenin ödediği bedel budur. Kimseye ihtiyaç duymaz. Başkalarını sevmek uğruna kendisini tüketir ve yalnızlık yoluyla dünyanın bilgeliğini keşfeder. Loni hala aşağıdaki ordugaha bakıyordu. Evet, bunları biliyordu. Sesler gelelim şehite diye devam ettiler. Şehit acı ve ıstırabın zarar veremeyeceği varlıkların gücüne sahiptir. Teslim olur, çile çeker ve özveri yoluyla dünyanın bilgeliğini keşfeder. Loni yine ellerine baktı. Parmaklarından birinde şehit yüzüğünün görünmez parıltısını seçti. Sesler, senin için doğru yüzük olmasa da Ermiş'in ilhamını seçebilirdin dediler. Ermiş ancak vermek yoluyla almayı becerebilenlerin cesaretine sahiptir. Ermiş insanları sürekli olarak su çekebildikleri dipsiz bir kuyudur. Kuyu kuruyacak olursa başkaları susamasın diye Ermiş kendi kanını verir. Ermiş teslimiyet yoluyla dünyanın bilgeliğini keşfeder. Sesler sustu. Loni Talbo'nun taş merdivenlerden çıktığını duydu. O yaşamdaki yüzüğünün hangisi olması gerektiğini biliyordu. Çünkü başka atlar taşıdığı, başka diller konuştuğu, bütün geçmiş hayatlarında hep o yüzüğü takmıştı. O yüzükle dünyanın bilgeliği haz yoluyla keşfedilirdi. Ama Loni şimdi bunu düşünmek istemiyordu. Şehit yüzüğü görünmeden parmağında parlıyordu.